bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Baltazar, İskenderiye Dörtlüsü 2. Kitap, Lawrence Durrell, Can Yayınları 2. Basım, 1994, Türkçe'ye çeviren Ülker İnce, Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Burcu Sümer. Not: Bir dörtlünün ikincisi olan bu roman, Justin'in bir devamı değil, ana, baba, bir kardeşidir. Bu romandaki kişiler ve durumlar baştan sona düşseldir. Anlatıcının kişiliği de öyle. Düşsellik bakımından Kent de onlardan aşağı kalmaz. Çağdaş edebiyat artık önümüze üç birlik diye bir şey çıkarmıyor. Bu yüzden ben de bilime yöneldim. Biçimini görecelik önermesinden olan dört katlı bir romanı tamamlamaya çalışıyorum. Üç ölçek uzama karşılık, bir ölçek zaman. İşte bu süremin harcında bulunanların reçetesi böyle. Dört romana bu ölçü uygulandı. Ama ilk üçü bir dizi oluşturacak biçimde birbirlerini izlemeyip uzama yayıldılar. Devamlı sözcüğü yerine kardeş sözcüğünün kullanılmasının nedeni bu. Üst üste, iç içe olmaları tam anlamıyla uzamsal ilişkiden kaynaklanıyor. Zaman durdurulmuş durumda. Zamanı yalnızca dördüncüsü verecek ve ötekilerin gerçek devamı olacak. Görelilikte özne nesne ilişkisi çok önemlidir. Bu bakımdan romanı hem öznel hem de nesnel biçimlere yöneltmeye çalıştım. Üçüncü bölüm, Montale'in düpedüz doğalcı roman geleneğinde yazıldı. Justin ile Baltazar'ın anlatıcısı orada bir nesne, yani bir roman kişisi oluyor. Gerek Proust'un, gerekse Joyce'un yöntemiyle bunun bir ilgisi yok. Çünkü onlar bence Bergson'un süresini açıklayan örnekler. Uzam zamanı değil. Kitabın ana sorunu çağdaş sevi ilişkisinin araştırılması. Bu düşüncelerim size belki de alçak gönüllülükten uzak, hatta yukarıdan atma gibi gelebilir. Ama zamanımızın klasiği denilebilecek biçimsel bir biçim bulgulayıp bulgulayamayacağımızı görmek için bir deneme yapmaya değer. Sonuç, gerçek anlamda bir bilim kurgu olsa bile. Lawrence Durrell, Ascona, 1957. Ayna bir insanı güzel görür, onu sever. Başka bir ayna onu korkunç görür, ondan nefret eder. Oysa iki etkiyi de yaratan aynı kişidir. Justin, D.A.F. de Sade. Evet, o ayrıntıların üzerinde duruyoruz. Sense onların korku verici keskin ağızlarını bir edep perdesiyle gizliyorsun. Yalnızca insanı yakından tanımak isteğine yararlı olacak şeyler yok olmaz. İnsan ruhunun gelişmesi için bu tabloların ne kadar yararlı olduğu konusunda bir şey bilmiyorsun. Belki de salt bu konular üstüne yazmak isteyenlerin aptalca çekingenlikleri yüzünden bu bilgi dalında böylesine kör cahil kaldık. Saçma sapan korkulardan bir türlü kurtulamayan bu adamlar en budala birinin bile bildiği çocukça şeyleri tartışıyorlar. İnsan yüreğine cesaretle el atıp onun devsel özelliklerini gözümüzün önüne sermeyi göze alamıyorlar. Justin, D.A.F. de Sade. Annemi, bellekte yaşayan bir kentin şu anmalığı. Birinci bölüm. Doğa görünümü renkleri. Kahverengiden tunç rengine, dimdik yükselen kent silüeti. Alçak bulutlar, İnci rengi toprak, koyulu açıklı istiridye, menekşe rengi yansımalar. Çölün aslan rengi tozu, eski zaman gölünün üstündeki gün batımında çinko ve bakır rengine dönüşen peygamber mezarları. Denizin karada bıraktığı izler gibi, havanın bıraktığı izlere benzeyen kocaman kum fayları. Top madeni renginde, ıslak, titrek, erik karası bir yelken bezinde erimeye yüz tutmuş yeşil, limon rengi. Yapışkan kanatlı orman perisi. Devrilmiş sütunların, gemicilere yol gösteren işaret direklerinin arasında Taposiris ölü halde yatıyor. Zıpkıncıklar ortada yok. Mariotis sıcak leylak rengi bir göğün altında. Yaz, deve tüyü kum, sıcak mermer gök. Güz, şiş, çürük griler. Kış, dondurucu kar, soğuk kum, duru gök yüzleri, mika parıltılı. Delta'nın yıkanmış yeşilleri, görkemli yıldız görünümleri. İlkbahar mı? İlkbahar ne gezer Delta'da? Orada yenilenme, tazelenme duygusu diye bir şey bilinmez. Kıştan çıkar doğruca. Soluk alınamayacak kadar sıcak. Balmumundan yapılma bir yaz bozuntusunun içine dalarsınız. Ama hiç değilse burada, İskenderiye'de, savaş gemilerinin arasındaki seti aşıp, Grand Corniche'deki kahvehanelerin çizgili tentelerini uçuran deniz solukları, bizi yazın hiçlik duygusunun gelgitsiz ağırlığından kurtarır. Ben hiçbir zaman, yarı düşsel ama gene de tam anlamıyla gerçek. Kent bizim içimizde başlar, bizim içimizde biter. Kökleri belleğimizdedir. Şu ada evini pençesine alıp bırakan Ege Denizi'nin rüzgarı, söğüt ağaçlarını yay gibi geriye bükerken, şuraya, keçi boynuzu ağacı odunlarının ateşinin yanına, neden her gece oturup yazarak o kente döneyim? İskender'i için söyleyeceklerim bitmedi mi? Onun düşüyle, orada yaşayanların anısıyla, bir kez daha sayrılığa tutulmam mı gerekiyor? Düşleri ak kağıdın hapishanesine kilitlediğimi, belleğin demir kapılı odalarına emanet ettiğimi sanıyordum. Kendime çok yüz verdiğimi düşüneceksiniz. Doğru değil. Rastgele bir tek etken her şeyi değiştirdi. Beni yeniden eski rayıma soktu. Aynada kendisiyle göz göze gelen bir anı. Justin, Melissa, Clea. Aslında sayımız çok azdı. Bir tek kitapla bunlardan kolayca kurtulacağını sanırsanız, öyle değil mi? Ben de o düşüncedeyim. Öyle de sanıyordum. Artık zaman ve koşulların bozduğu elektrik devresi sonsuza dek kopuk kalacak. Ben onları sözcüklerle diriltme işine girişmiştim. Onları bellekte belli bir yere yerleştirme. Her birine kendime özgü zamandaki yerlerini verme işine. Bencilce. Kitabı yazma işini tamamlayınca sanki içinde davranışlarımızın bulunduğu kukla evinin kapısına kilit vurmuşum gibime geldi. Gerçekten de dostlarımı, sevgililerimi artık canlı, yaşayan kişiler olarak değil, zihninin renkli aktarımları olarak görüyordum. Tıpkı halı desenleri gibi benim kağıtlarıma işlenmişlerdi. Artık kente oturmuyorlardı. Onları anlatırken kullandığım sözcüklerden daha çok bir gerçeklik bağışlamak güçtü. Beni kendime dönmeye çağıran ne? Ama devam edebilmek için önce geriye dönmek gerek. Onlarla ilgili yazdıklarımda doğru olmayan şeyler mi vardı? Hayır, bununla bir ilgisi yok. Ancak onları yazarken olguların hepsi elimin altında değildi. Çizdiğim tablo iğretiydi. Birkaç kırık vazoya, bir yazılı tablete, bir tılsıma, birkaç insan kemiğine, gülümseyen altın bir maskeye bakarak çizilen yetik bir uygarlığın resmine benziyordu. Börse vardın bir yerde, kendi seçtiğimiz yalanlar üzerine kurulu hayatlar yaşıyoruz diye yazıyor. Gerçeklik algımızı zaman ve uzam içindeki konumumuz belirliyor. Kişiliklerimiz değil, oysa biz ikincisini yeğlerdik. Böylece gerçekliğin her bir yorumu tek bir konuma dayanıyor. İki adım sağa ya da sola kaysak bütün görünüm değişecek. Buna benzer bir şeyler. Kişilere gelince ister gerçek olsunlar ister uydurma, yeryüzünde böyle yaratıklar yok. Her ruh karşıt eğilimlerin karınca yuvasına benziyor. Değişmez nitelikli kişilik diye bir şey bizim kendi kuruntumuz. Ama eğer yaşamaya niyetimiz varsa gerekli bir kuruntu. Değişmeden kalan şeye gelince, örneğin Melisa'nın utangaç, tarihin ilk baskı yöntemleri kadar acemice öpücüğünü önceden kestirebilirsiniz. Ya da Justin'in kaş çatmalarını. Öğle zamanı Sphinx'in çizdiği yörüngelere benzeyen o ateşli kara gözlere düşen gölgeyi. Sonunda, diyor Persevard'ın, herkesle ilgili her şeyin doğru olduğu anlaşılacak. Aziz ile kötü ruhlu kişi, ikisi iki ortak. Haklı. Gerçeklerden ayrılmamak için elimden geleni yapıyorum. Bana ulaşan son mektubunda Baltazar şöyle yazıyor. Sık sık seni düşünüyorum. Hem de bıyık altından kötü kötü gülerek. Bizimle, yaşamlarımızla ilgili bütün verileri toplayıp, topladığını sanıyorsun, adana çekildin. Kuşkusuz, yazarca bir biçimde, kağıt üstünde bizleri bir yargıya indirgiyorsun. Bunun sonunda ortaya ne çıkacak merak ediyorum. Doğruya yaklaşabileceğini hiç sanmıyorum. Yani bizimle, hatta senin kendinle ilgili, benim sana anlatabileceğim doğrularla. Ya da ne bileyim, Clea'nın, Clea şimdi Paris'te, artık bana mektup yazmayı kesti. Sana anlatabileceği doğrulara. Seni görür gibiyim. Büyük bir bilgi edasıyla, Moers'ün, Justin ile Nesim'in günlüklerinin falan üstüne kapanmışsın. Doğruyu onlarda bulacağını sanıyorsun. Ne büyük yanılgı, ne yanılgı. Bir insanla ilişkili doğruyu arıyorsan, en son başvuracağın yer onun günlüğü olmalı. Hiç kimse en son itirafını kağıt üzerinde kendine yapmaya cesaret edemez. Hiç değilse aşkla ilgili olanlarını. Rusi'nin gerçekten kimi sevdiğini biliyor musun? Sen seni sevdiğini sanıyordun, öyle değil mi? İtiraf et. Buna yanıtım, ağır işleyen kalemimin altında gittikçe kalınlaşan koca kağıt demetinin üzerine başlık olarak pek de uygun düşmeyen Rusi'nin adını yazıp defterler de diyebilirdim. Postalamak oldu. Aradan 6 ay geçti. Bu çok sevindirici bir sessizlikti. Çünkü eleştiricimin gönderilenleri doyurucu bulup sesini kıstığını gösteriyordu. Kenti unuttuğumu söyleyemem ama anısını hiç uyandırmamaya çalışıyorum. Kuşkusuz hep orada, yerinde duruyor. Her zaman da duracak. Tıpkı yolcuların sık sık gördükleri bir serap gibi zihnimde asılı. Börsevard'ın bu olguyu şöyle anlatırmış. Arkadaşım birdenbire bağırıp parmağıyla ufku gösterdiğinde henüz kara görünmemişti. Karanın görünebilmesi için buharlı gemiyle daha en azından 2-3 saatlik yolumuz vardı. Gökyüzünde ters dönmüş durumda kentin tam ölçek serabını gördük. Sanki toz rengi ipek üzerine yapılmış bir resme benziyordu. Tisrek ve ışıklı. Ama en ince ayrıntılarına kadar görünüyordu. Her yeri ezbere çıkarabiliyordum. Raseltin Sarayı, Nebi Daniel Camii falan. Taptaze çiğle boyanmış bir başyapıt kadar soluk kesici bir görüntüydü. Uzunca bir süre gökte öylece asılı kaldı. Belki de 25 dakika. Sonra yavaş yavaş sisli ufukta eriyip yok oldu. Bir saat sonra küçük bir leke halinde görünen gerçek kent genişleyerek serabın büyüklüğüne ulaştı. Bu adada yapayalnız 2 ya da 3 kış geçirdik. Sert rüzgarlı kışlar, sıcak yazlar. Bereket versin çocuk benim gibi kitap eksikliği, başka insanlarla konuşma eksikliği duymayacak kadar küçük, mutlu ve hareketli. İlkbaharla birlikte uzun dinginlikler, gelgitsiz, kokusuz, gelecek sezgisiyle dolu günler başlıyor. Deniz uysallaştı, tetikte bekliyor. Kayalıklardaki çobanın yavan kaval sesine yakında cırcır böceklerinin çatırtılı müziği eşlik edecek. Tırmanarak ilerleyen kaplumbağa ile kertenkele dışında hiç dostumuz yok. Hemen şunu da söylemeliyim ki dış dünyadan düzenli olarak gelen tek konuğumuz İzmir adında bir posta gemisi. Haftada bir kez akşam karanlığı bastıktan sonra hep aynı saatte, hep aynı hızla burnun açıklarından güneye doğru geçiyor. Kışın kabaran deniz ve rüzgarlar yüzünden görünmüyor ama şimdi oturup onu bekliyorum. İnsan ilkin uzaktan uzağa motorların hafif uğultusunu duyuyor. Sonra burnu dönen o yaratık denizde kendisinin oluşturduğu ipek köpüklü çizgiyi diklemesine kesiyor. Koyulaşmış ama hareket halindeki bir sinek bulutu gibi sınır çizgileri henüz belirginleşmemiş Ege gecesinin kelebek yumuşaklığındaki karanlığında pırıl pırıl parlıyor. Çok hızlı ilerlediği için kısa sürede ikinci burnun gerisinde gözden kayboluyor. Geriye belki de yalnızca bir halk ezgisinin bölük pörçük sözleri kalıyor. Ya da ertesi günü çocukla birlikte yüzmeye gideceğim, çakılı plajda kıyıya atılmış bulacağım bir mandalin kabuğu. Çınarların altındaki zakkumlu kameriye, işte yazı odam orası. Çocuk yattıktan sonra buraya, deniz lekeli eski masaya oturur, haftalık konuğu beklerim. O geçmeden parafin lambasını yakmayı canım istemez. Burada haftanın bildiğim tek günü perşembedir. Size saçma gelecek. Ama böylesine değişiklikten yoksun bir adada, izin gününü sabırsızlıkla bekleyen bir okullu gibi, geminin haftalık ziyaretini beklerim. Kayıkla mektupların getirildiğini biliyorum. Ama dağıtılması için 24 saat daha geçmesi gerekir. Küçük teknenin gözden kaybolduğu an, içimi hep hüzün kaplar. O geçip gittikten sonra, İçimi çekerek lambayı yakar, kağıtlarıma dönerim. Öylesine yavaş, öylesine acı çekerek yazıyorum ki. Börsevard'ın bir keresinde yazma sanatından söz ederken, bana yaratı sırasında duyulan acının sanatçılarda tam anlamıyla delilik korkusundan geldiğini söylemişti. Biraz daha ileriye gider ve kendi kendine delirmekten korkmadığını söylersen, bu işi hızlandırmış, böylece o engeli yıkmış olursun. Bu ne derece doğru bilmiyorum. Ama vasiyetnamesinde bana bıraktığı para çok işime yaradı. Henüz beni şu kahrolası borçlardan, çalışmaktan koruyacak 3-5 kuruşum var. Haftalık eğlencemi çok ayrıntılı anlatıyorum. Çünkü bir Haziran akşamı hiç habersiz çıka gelip beni şaşırtan Baltazar bu tablonun içine süzülmüştü. Az daha şaşırtan yerine beni sağır eden diyecektim. Burada konuşacak hiç kimse yok. Bu akşam olağanüstü bir şey oldu. Küçük teknecik her zamanki gibi gözden kaybolacağı yerde birden 150 derecelik bir yay çizip geri dönerek sığ gölcüğe girdi. Orada kendi ışığının tüylü kozasında duruyordu. Kendisinin oluşturduğu altın havuzcuğun ortasına sanki doğrunun araştırmasının simgesi olan çıpanın ağır, uzun zincirini bıraktı. Bütün yazarlar gibi ruhu kara parçalarıyla kuşatılmış biri için dokunaklı bir görüntüydü bu. Gerçekten de şişenin içinde hiçbir yere gitmeyen bir gemi gibiydim. Belki de yeni dünyanın kıyılarına ulaşan ilk beyaz adamın teknesini izleyen bir yerli gibi izliyordum onu. Küreklerin düzensiz şapırtaları sessizliği bozuyor, karanlığı yırtıyordu. Bir süre sonra da kaldırım taşları üzerinde kentli ayakkabı takırtıları aynı şeyi yaptı. Boğuk bir ses yön söyledi. Sonra gene sessizlik. Tam lambayı yakıp fitili düzelteceğim ve böylece kendimi bu akşam kuralı bozan geminin büyüsünden kurtaracağım sırada dostumun esmer, ciddi yüzü ölüler dünyasından gelen keçi suratlı bir hayalet gibi mersin ağacının sık dalları arasından belirdi. İkimiz de soluğumuzu içimize çekmiş, birbirimize gülümseyerek sarı ışıkta karşı karşıya ayakta duruyorduk. Koyu renk, asurlu bukleleri, pan sakalı. "Yo, düş görmüyorsun, benim," dedi Baltazar gülerek. Birbirimize sımsıkı sarıldık, Baltazar. Akdeniz gülünç derecede küçük bir deniz. Onu olduğundan daha geniş sanmamızın nedeni tarihinin uzunluğundan, büyüklüğünden geliyor. Aslında İskenderiye, düşseli kadar gerçeği de şuracıkta. Birkaç yüz deniz mili güneyde bir yerdi. "İzmir'e gidiyorum. Sana şunu oradan postalayacaktım," dedi. Eski çentikli masanın üstüne bir süre önce ona gönderdiğim el yazması kitap paketini bıraktı. Satırların arasını dolduran tümcelerle, paragraflarla, soru işaretleriyle dağlanmış, süslenmiş koca kağıt demetini yani. Mephisto'ya benzeyen yüzüyle karşıma oturup daha alçak, kararsız bir sesle şöyle ekledi. "Buraya not ettiğim şeylerin bazılarını sana söyleyip söylememeyi kendi kendime çok düşündüm. Bazen söylemenin aptallık, küstahlık olacağına karar veriyordum. Sözün kısası, bizimle gerçek kişiler olarak mı, yoksa roman kişileri olarak mı ilgilendiğini bilmiyordum. Hala da öyle. Şu kağıtlar senin bildiklerine hiçbir şey eklemeyebilir. Onlar yüzünden senin dostluğunu da yitirebilirim. Eğri bir yüzeyin üstüne küçük fırça dokunuşlarıyla kentin tablosunu yapmaktasın. Şiiri mi amaçladın yoksa gerçeği mi? İkincisi ise o zaman bir takım şeyler var ki onları bilmek hakkın." Nasıl oldu da böyle karşımda bitiverdi? Henüz bana bunu açıklamamıştı. Çünkü bu ziyaretin asıl amacı konusundaki kaygıları daha ağır basıyordu. Doğal olarak boşalmış olması gereken koydaki ateş böceği bulutuna şaşkınlıkla baktığımı görünce gülümsedi ve şöyle açıkladı. "Motorundaki bir bozukluk yüzünden gemi birkaç saat burada kalacak. Nesim'in gemilerinden biri. Kaptan eski bir dostum, Hasim Kohli. Belki onu anımsarsın. Anımsamıyorsun ha? Evet, senin tanımlamalarına göre aşağı yukarı nerede oturduğunu kestirebilmiştim. Ama böyle kapının eşiğinde ineceğini ummuyordum doğrusu." Onun kahkahasını yeniden duymak çok güzeldi. Ama ben onu dinlemiyordum. Çünkü bu konuşmalarından sonra bana yazdığı notları bir an önce incelemek benim için en küçük bir önemi olmayan, çünkü hiçbir zaman yayımlanmayacak kitabımı değil, o kente yaşayanlara bakışımı yeniden elden geçirmek için sabırsızlanıyordum. Çünkü bütün bu yalnızlığım sırasında benim kendi kişisel İskenderiyem bir iç gözlem felsefesi kadar değerlenmiş, hemen hemen tek saplantım olmuştu. Öylesine heyecanlıydım ki ona ne diyeceğimi bilemiyordum. "Bizimle kal Baltazar," dedim. "Bir süre kal. 2 saat sonra hareket ediyoruz," dedikten sonra önündeki kağıtları eliyle vurarak kuşkulu bir biçimde şöyle ekledi. "Bunlar senin heyecanını, kuruntularını arttırabilir. İyi ya, benim isteğim de bu. Her şeye karşın biz, hala yaşayanlarımız, gerçek insanlarız. Sen bizi nasıl gösterirsen göster, Melissa ile Persevard'ın sana yanıt veremezler. Çünkü ikisi de öldü. Hiç değilse biz öyle sanıyoruz. Biz öyle sanıyoruz. En iyi yanıtlar hep mezarın ötesinden gelir." Oturup eski günleri konuştuk. Kolay olmadı kuşkusuz. O gemide yemeğini yemişti. Adanın güzel şarabı dışında buyur edecek bir şeyim yoktu. Bardağındaki şarabı yudumlamaya başladı. Daha sonra Melisa'nın çocuğunu görmek istediğinde ona zakkumların arasından geçirerek çocuğun bulunduğu odayı görebileceğimiz bir yere götürdüm. Ocaktaki büyük ateşin ışığıyla aydınlanan odada baş parmağını ağzına sokmuş uyuyan çocuk öylesine güzel, öylesine ciddi görünüyordu ki. Alçak sesle, "Bir gün Nesim onu görmek isteyecek, çok yakında. Unutma, ondan söz etmeye, onu merak etmeye başladı bile. Yaşlılık kapıyı çalınca ondan destek arayacak. Bu sözlerimi unutma," dedikten sonra Yunanca olarak şunları ekledi. "İlkin gençler, asma gibi, yaşlıların kalın dallarına tırmanırlar. Yaşlılar onların yumuşak, körpe parmaklarını gövdelerinde duyarlar. Daha sonra yaşlılar, gençlerin onlara destek olan güzel gövdelerinden aşağı, ölümlerine doğru inmeye başlarlar." Ben bir şey söylemedim. Şimdi yaşayan şey odaydı, gövdelerimiz değil. "Burada çok yalnızsın." "Ama olağanüstü, güzel bir yalnızlık," dedim. "Evet, seni kıskanıyorum ama gerçekten." Sonra birden, bir zamanlar başka bir yaşamda, Clea'nın bana verdiği, Justin'in yarım kalmış portresi gözüne ilişti. Şu portre, bir öpücükle yarıda kesilmiş şu portre. Onu bir kez daha görmek ne güzel, ne güzel. Gülümsedi. Bir müzik parçasını dinlerken kulağına birden tanıdığın, çok sevdiğin bir müzik cümlesinin çalınması gibi bir şey. Seni hiç eksilmeyen, her zaman yeniden yakalayabileceğin bir coşkuya alıp götürüyor. Hiçbir şey demedim, cesaret edemedim. Bana dönerek sanki bir yankıyı sorguya çekermişçesine, "Claire'den ne haber?" diyebildi sonunda. "Ondan haber almayalı belki 2 yıl var, belki de daha çok. Burada zaman hesabı yoktur. Belki evlenmiştir, başka bir ülkeye gitmiştir. Belki çocukları olmuştur. Belki bir ressam olarak ünlenmiştir falan. Onun için dilinebilecek ne varsa hepsi olmuş olabilir," dedim. Bana tuhaf tuhaf baktıktan sonra başını sallayarak "Hayır," dedi ama başka bir şey söylemedi. Karanlık zeytinlikten denizciler seslendiklerinde saat gece yarısını epeyce geçiyordu. Onunla birlikte deniz kıyısına kadar yürüdüm. Çok çabucak ayrıldığı için üzgündüm. Suyun kıyısında bir sandal bekliyordu. İçinde küreklere yapışmış bir tayfa vardı. Arapça bir şeyler söyledi. Güneşli bir günden sonra deniz suyu insanı baştan çıkaracak kadar ılıktı. Baltazar tam sandala binmek üzereyken kıyıdan uzaklığı 200 metreyi bile bulamayan gemiye kadar yüzerek ona eşlik etme isteğine kapıldım ansızın. Aklıma geldiği gibi yaptım.